Ayrım 20.
Boş yere bir coşku, kendimi kandırıyorum. Hepsini gizliden gizliye sevdiğimi, ruhsuz ve bayağı bildiğim her şeyi derinden derine özlediğimi, tiksindiğime inanmak istediğin şeyin bir parçası olduğumu biliyorum. Bazen bugünden 200 yıl önce ya da sonra yaşamak istediğime kendimi inandırırım. Ama yalandır bu. Bu iğrenç yüzey sarhoşluğuna bile bayıldığımı biliyorum ben. Gazoz ve sabun reklamlarına, çamaşır makinelerine ve margarinlere bayılıyorum. Yaşadığım yüzyıl gözüme her şeyi kırıp büken bir gözlük yerleştirmiş. Gerçeği göremediğimi seziyorum ama Allah kahretsin seviyorum da gördüklerimi. Bir kotralı dosttan kaçmak için ağır ağır mendireye yaklaşıyor ve daha büyümemiş dalgaların üzerinde ağır ağır sallanıyor. Sallanırken kendisini sallayan, kıpırdatan bir bilinçaltı olduğunu bilmiyor sanki. Mutlu kotra. Kahveye doğru yürüdüm. Kalabalık. Rüzgar dışarıdaki masaların örtülerini uçlarından kaldırıyor ama analar, babalar, çocuklar çaylarını ve gazozlarını rahat içsinler diye örtülerin çevrelerine geçirilmiş lastikler düzeni sağlıyor. Kotranın rüzgarın keyfini alan yelkenini zorlukla indiriyorlar. Beyaz bez aşağı indikçe yakalanıp umutsuzca kanat çırpan bir güvercin gibi titriyor ama boşuna. Sonunda işte indirdiler yelkeni. Tarih nedir oyununu bir kenara atıversem ne olur? Gidip defterimi okuyayım. Arşivin anılarıyla uslu uslu oyalanayım. Oturup bir çay içsem boş masa yok. Gittim pencerelerinden kahvenin içine baktım. Kağıt oynayanlar var, boş masalar var. Recep gelir buraya. Oyun kağıtları ellerinde bakıyorlar. Sonra bıraktılar. Sanki yorulmuşlar ve dinleniyorlar. Biri bırakılan kağıtları topladı, karıştırıyor. Nasıl karıştırdığına öyle boş boş bakarken birden aklıma geldi, heyecanlandım. Evet, evet. Bir iskambil destesi her şeyi çözebilir. Eve dönüyorum ve düşünüyorum. Şöyle. Arşivin sessizliğinde uyuyan bütün o cinayetleri ve hırsızlıkları, savaşları ve köylüleri, paşaları ve düzenbazlıkları, tek tek bütün olguları iskambil kağıdı büyüklüğünde kağıtlara yazarım. Sonra yüzlerce, hayır milyonlarca kağıttan oluşan o korkunç desteği bir iskambil destesi karıştırır gibi, tabi daha zorluklarla, özel makinelerle, noterler huzurunda kullanılan piyango makineleriyle karıştırır, okuyucumun eline tutuştururum. İşte derim sonra, hiçbirinin birbiriyle ilişkisi, öncesi ve sonrası, arkası ve önü, nedeni ve sonucu yoktur. Buyurun genç okuyucu, işte tarih ve hayat, dilediğiniz gibi okuyun. Hepsi yalnızca vardır, olan her şey bunların içindedir. Ama hepsini birbirine bağlayan bir hikaye yoktur. İsterseniz o hikayeyi siz yakıştırın onlara. O zaman hikaye yok mu diye sorar genç okuyucu hüzünle. Hiç mi hikaye yok? O zaman ona da hak veririm. Tabii derim. Anlıyorum sizi. Gençsiniz. Huzurla yaşayabilmek ve yaşarken bir ucundan tutup dünyayı istediğiniz yere çekivereceğinize inanmak için, ahlak için her şeyi açıklayan bir hikaye gerek size. Yoksa bu yaşta çıldırır insan. Haklısınız derim ve milyonları bulan İskambil kağıtları arasına joker sıkıştırır gibi aceleyle üzerinde hikaye ve içinde de hikayenin kendisini yazan kağıtlar sıkıştırmaya başlarım. Peki hepsinin anlamı nedir diye gene de sorar genç okuyucu. Hepsi ne sonuç veriyor? Ne yapmalı? Neye inanmalı? Doğru olan nedir? Yanlış olan nedir? Hayatta ne için uğraşmalı? Hayat nedir? Nereden başlamalı? Hepsinin özü nedir? Bundan ne sonuç çıkar? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Allah kahretsin. Canım iyice sıkıldı. Geri dönüyorum. Plajın önünden geçerken birden güneş bulutların arasına girince kumları örten insan yığını amaçsızlaşıverdi. Onların kumun üzerinde değil bir buzulun üzerinde uzandıklarını, güneşlenmek değil yumurtalarını ısıtmak isteyen tavuklar gibi buzulu ısıtmak istediklerini hayal etmeye çalıştım. Ama biliyorum bu çaba neden. Nedensellik zincirini koparayım, zorunluluğun ahlak dürtüsünden kurtulayım diye. Kum değil buzsa üzerine uzandıkları, suçsuzum ben, özgürüm, her şeyi yapabilirim, her şey de olabilir, yürüdüm. Güneş çıktı, bakkala gittim, 3 şişe bira istedim. Çırak şişelerimi kese kağıdına koyarken kısa boylu, geniş ağızlı, çirkin bir ihtiyarı nedense Edward Robinson'a benzetmeye çalıştım. Hayrettir, benziyordu da. İnanılmayacak gibi onun gibi sivri bir burnu, küçük dişleri ve yanağında da et beni var. Ama kafası kabak ve bıyıklı. İşte az gelişmiş ülkenin umutsuz toplumsal bilimi budur. Elimizdeki somut yapı kötü bir kopyası olduğu, özgün yapıdan ne bakımlardan ayrılıyor. Kel bir kafa, bıyık, demokrasi ve sanayi açısından. Düzmece Edward Robinson ile göz göze geliyoruz. Birden içini dökermiş. Beyefendi, bütün bir ömrü bir başka adamın silik bir kopyası olarak geçirmek biliyor musunuz bana ne ağır geliyor. Karım, çocuklarım hep özgün Edward Robinson'a bakıyorlar. Bakıyorlar da sonra benim ona benzemeyen yanlarımı kusur diye yüzüme vuruyorlar. Ona benzememek suç mu? Allah için siz söyleyin. İnsan kendisi olarak kalamaz mı? Ya o adam ünlü bir aktör olmasaydı ne olacaktı? O zaman bana nasıl kusur bulacaklardı? Başka bir örnek bulur. Bu sefer ona benzediğin için seni eleştirirlerdi diye düşündüm. Doğru, haklısınız beyefendi. Yoksa siz de sosyolog falan mısınız? Ya da bir profesör? Hayır, doçent. İhtiyar Robinson peynirini alıp ağır ağır çıktı. Ben de şişeleri aldım, eve dönüyorum ve artık yeter diye düşünüyorum. İyice hızlanan rüzgar balkonlara asılmış mayoları çamaşır iplerine boşu boşuna doluyor. Bir pencere boş yere çarpıp duruyor. Eve gittim. Şişeleri buzdolabına koydum. Kapağını kaparken şeytan dürtünce kendimi tutamadım. Aç karnıma bir bardak rakıyı ilaç içer gibi içip Nilgün'e gittim. Gezmek için o da beni bekliyormuş. Saçları ve kitabının sayfaları rüzgarda koşturuyor. Mahallede görülecek bir şey olmadığını söyledim. Arabayla gezmeye karar verdik. Anahtarlar için yukarı çıktım. Defterimi de aldım. Mutfaktan da bir şişe suyla rakıyı ve biraları aldım. Açacağı da unutmadım. Aldıklarımı görünce Nilgün paylayacakmış gibi baktı bana. Sonra bir koşu gitti, radyoyu alıp geldi. Araba inleye öksüre çalıştı. Plajdan çıkan kalabalık arasından ağır ağır geçtik. Mahalleden çıkarken açıklara ta uzağa bir yıldırım sessizce düştü. Gürültüsü çok sonra geldi. Nereye gidelim dedim sonra ben. Senin şu vebaların kervansarayına dedi Nilgün. Veba devletine. Öyle bir yer olup olmadığından emin değilim dedim. İyi ya işte dedi Nilgün. Gider bakar kesin bir karara varırsın. Kesin bir karar diye düşünüyordum ki ben, o ekledi. Kesin bir karara varmaktan korkuyor musun yoksa? Veba geceleri ve cennet günleri diye mırıldandım ben. Sen roman mı okuyorsun dedi Nilgün şaşkınlıkla. Biliyor musun dedim heyecanlanarak. Bu veba düşüncesi beni gittikçe sarıyor. Dün gece aklıma geldi, bir yerde okumuştum. Cortez'in o kadar küçük bir orduyla Aztekleri yenilgiye uğratıp Meksiko City'yi almasının arkasında veba varmış. Şehirde veba salgını çıkınca Aztekler Tanrı'nın Cortez'den yana olduğuna karar vermişler. Çok güzel işe dedi Nilgün. Sen de bizim vebayı bulur, başka şeylere bağlar, peşinden gidersin. Ama ya yoksa öyle bir şey? O zaman da gitmezsin. Gitmez de ne yaparım? Her zaman yaptığın şeyi yaparsın, tarihle uğraşırsın. Artık uğraşamam diye korkuyorum. İyi bir tarihçi olabileceğine niye inanmak istemiyorsun? Çünkü insanın Türkiye'de iyi hiçbir şey olamayacağını biliyorum. Yok canım. Evet öğren artık. Böyle işte bu ülke. Rakı ver. Yo, bak ne güzel yerler buraları. İnekler, cennet teyzenin inekleri. İnekler diye bağırdım birden. İnek herifler. Bayağı yaratıklar. Allah belalarını versin. Sonra bir kahkaha attım ama biraz zorluyordum kendimi. Kendimi koyvermek için bahane arıyorsun değil mi? Dedi Nilgün. Arıyorum. Rakı ver hadi bana. Boş yere niye koyvermek istiyorsun kendini dedi Nilgün. Yazık değil mi sana? Niye yazık olsun? Kendilerini koyveren o kadar insandan ne farkım var benim? Ama siz o kadar okumuşsunuz beyefendi dedi Nilgün alaycı bir sesle. Aslında bunu ciddi söylemek geliyor içinden ama cesaret edemiyorsun değil mi? Evet dedi bu sefer Nilgün kararlı bir sesle. Evet. Boş yere niye koy vermeli insan kendini? Boş yere değil ki dedim. Kendimi koy verince mutlu olacağım. Gerçek olacağım o zaman. Şimdi de gerçeksin dedi kuşkuyla. Sahici olacağım. Anlıyor musun? Şimdi sahici değilim. Kendine hakim olan, kendini her an sorguya çeken bir insan Türkiye'de sahici olmaktan çıkar, mutlaka çıldırır. Türkiye'de çıldırmamak için insan koy vermeli kendini. Rakı vermeyecek misin? Al bakalım. Hah şöyle, radyonu da aç. Ağabeylik taslamaktan hoşlanıyorsun. Taslamıyorum dedim. Öyleyim ben, Türk'üm. Nereye gidiyorsun? Yukarılara dedim birden heyecanlanarak. Hepsini en iyi görebileceğimiz bir yere. Hepsini birlikte. Neyin hepsini? Hepsini bir arada görebilsem belki, belki diye sordu Nilgün. Ama sustum. Sustum, sustuk. İsmail'lerin evin önünden yokuşu çıktık. Darıca yoluna saptım. Mezarlığın önünden geçip çimento fabrikasının arkasına çıkan eski toprak yola girdim. Yağmur sularının berbat ettiği yokuşu sallana sallana çıktık. Tepeye vardığımızda yağmur serpiştirmeye başlamıştı. Anadolu'nun burnunu manzaraya çevirdim. Buraya gece yarıları Cennet Hisar'dan arabalarıyla öpüşmeye ve Türkiye'de yaşadıklarını unutmaya gelen gençler gibi durduk, baktık. Tuzla'dan Cennet Hisar'a kadar kıvrıla kıvrıla uzanan kıyı, fabrikalar, tatil köyleri, banka kampları, kaybolan zeytinlikler, kiraz ağaçları, ziraat okulu, Fatih'in öldüğü çayır, denizdeki bir mavna, ağaçlar, evler, gölgeler, Tuzla burnundan bize doğru ağır ağır yaklaşan bir yağmurun içine giriyordu. Sağanağın denizin üzerinde kıpırdana kıpırdana ilerleyen beyaz izini görüyorduk. Rakı şişesinin dibinde kalanları da bardağıma doldurup içtim. Mideni mahvedeceksin dedi Nilgün. Sence karım niye bırak gitti beni dedim. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Nilgün dikkatli bir sesle çekine çekine söyledi. Ben... İkinizin de birbirinizi bıraktığınızı sanıyordum. Hayır, yalnızca o beni bıraktı. İstediği yere bir türlü ulaşamıyordum çünkü. Bayalaşacağımı anladı herhalde. Yok canım, öyle öyle dedim. Yağmura bak, anlamıyorum. Neyi? Yağmuru mu? Hayır dedi Nilgün ciddi ciddi. Sen Edward Robinson kim biliyor musun? Kimdi? Türkiye'de bir taklidini gördüğüm aktör. İkili hayattan bıktım. Anladın mı? Hayır. İçki içersen anlarsın. Niye içmiyorsun? İçkinin yenilgi simgesi olduğunu düşünüyorsun değil mi? Hayır öyle düşünmüyorum. Düşünüyorsun. Biliyorum. Düşün. Teslim oluyorum ben de. Ama bir savaşa bile girmedin ki daha sen dedin Nilgün. İki ruhla yaşamaya dayanamadığım için teslim oluyorum. Sana olur mu bazen böyle? İki kişiyim ben diye bazen düşünürüm. Hayır dedin Nilgün. Hiç olmaz. Bana oluyor dedim. Ama artık kararımı verdim, olmayacak. Tek kişi olacağım. Bir bütün, tas tamam sağlıklı bir insan. Televizyonda gösterilen içleri dolu buzdolaplarını, halı reklamlarını, sınavda parmak kaldırıp hocam cevaplamaya ikinci sorudan başlayabilir miyiz diyen öğrencilerimi, gazetelerin magazin sayfalarını, birbirlerini öperek içki içen herifleri, otobüs içlerine asılı dershane ve sucuk ilanlarını seviyorum. Anladın mı? Biraz dedi Nilgün hüzünle. Sıkıldıysan susayım. Yok eğleniyorum. Yağmur fena geliyor değil mi? Evet sarhoş oldum ben. Bu kadarla sarhoş olunmaz. Bira şişelerinden birini alıp açtım. Ağzından içerken peki hepsini yukarıdan görürken ne düşünüyorsun diye sordum. Hepsi gözükmüyor ki dedi Nilgün neşeyle. Görebilseydin. Deliliğe övgüde şöyle bir parça okumuştum. Ay'a çıkıp dünyaya baksaydı ve her şeyi, bütün bu hareketi bir anda görseydi biri ne düşünürdü? Belki karışık olduğunu düşünürdü. Evet dedim ve birden aklıma geldi. Bu heyulayı tasavvur da müşevveş görünür. Kimin bu? Nedim'in mi? Dedim. Tahmisi Gazeli Neşati. Öyle aptal aptal okurken aklımda kalmış. Biraz daha okusana. Bende pek bir şey yoktur ki. Hafıza yok. Zaten evliya okuyorum. Niye onun gibi değiliz sence? Nasıl? Tek kişilik bir ruhu var o herifin. Kendisi olabilmeyi beceriyor. Ben olamıyorum. Sen? Bilmiyorum dedi Nilgün. Ah dedim. Ne dikkatlisin sen. Kitapların dışına bir adım atmaya ödün kopar. Aferin. İnan, inan. Onlar da inanıyorlardı. İnanıyorlar. Ama bir gün inanamayacaklar. Bak fabrikada yağmurun içine girdi. Ne tuhaf yer şu dünya. Niye? Bilmem, sıkıyor muyum seni? Yoo, keşke Recep'i de alaydık. Gelmedi. Evet, utanır. Çok seviyorum Recep'i dedi Nilgün. Jobs. Ne? Dickens'ın bir romanındaki sinsi cüce. Abi çok acımasızsın. Dün bana Üsküdar tarihi ile ilgili bir şey soracaktı galiba. Ne sordu? Soramadı ki. O Üsküdar der demez aklıma Evliya Çelebi geldi. Bu Üsküdar eski dardan Galat üstü açık bir zindanı dardır dedim ben. O ne dedi? Eski darı anladı galiba. Utandı sustu Jobs. Ama sonra bugün bak bana ne gösterdi. Çok acımasızsın. Dedemizin yazdığı bir listeyi. Dedemizin mi? Bizde Türkiye'de lüzumsuz derecede fazla olanlar ve lüzumsuz derecede eksik olanlar. Uzanıp defterimin içinden aldım. Nereden çıktı o kağıt? Recep verdi diyorum ya dedim. Ve okudum. Bilim, şapka, resim, ticaret, denizaltı. Ne? Bunlar bizde eksik olanların listesi. Recep'in yeğeni Hasan var ya. Yok. O Hasan beni takip ediyor abi. Listeyi okuyayım mı? Beni takip ediyor diyorum. Niye takip etsin? Denizaltı, burjuva, resim sanatı, su buharı, satranç, hayvanat bahçesi. Anlamıyorum ben de. Sen evden çıkmıyorsun ki takip etsin. Fabrika, profesör, disiplin. Gülünç değil mi? Gülünç. Değil, trajik. Neyse, plajdan her dönüşümde bu Hasan peşimde. Belki arkadaşlık etmek istiyordur. Evet, öyle dedi. Gördün mü? Dinle o zaman. Adam bizden ta kaç yıl önce eksikliklerimizi düşünüp bulmuş bak. Can sıkıcı ama. Hangisi? Hayvanat bahçesi, fabrika, profesör. Bence artık yeterince profesör var. Sonra disiplin, matematik, kitap, prensip, kaldırım. Bir de başka bir kalemle ölüm korkusu ve hiçliğin şuuru yazmış. Sonra konserve, hürriyet. Yeter abi. Bir de sivil toplumu eklemek gerek. Belki daha şıktır sana. Olabilir. Bizde lüzumsuz derecede fazla olanlar ise şunlar. Adam, köylü, memur, Müslüman, asker, kadın, çocuk. Bunlar gülünç gelmiyor bana. Kahve, iltimas, tembellik, küstahlık, rüşvet, uyuşukluk, korku, hamal. Demokrat bile değilmiş bu adam. Minare, şerefe, kedi, köpek, misafir, eş, dost, tahta kurusu, yemin, ulan, dilenci. Yeter! Sarımsak, soğan, hizmetçi, esnaf. Hepsi fazlaymış bunların. Yeter! Küçük dükkan, imam. Uyduruyorsun. Yok, al bak. Eski yazı bu. Recep gösterdi bugün. Oku dedi. Dedemiz vermiş bunu ona. Niye vermiş? Bilmem. Yağmura bak. Uçak gürültüsü değil mi bu? Evet, bu havada. Ne müthiş şey şu uçak. Evet, içinde olsaydık şimdi. Abi sıkıldım artık, dönelim. Düşermiş, dönelim. Düşermiş, ölürmüşüz. Öbür dünya varmış. Abi sıkıldım diyorum. Varmış, benden hesap sorarlarmış. Görevini niye yapmadın? Neydi görevimiz? Basit, insanlara umut vermek. Doğru. Evet, kız kardeşim de bana hatırlatmıştı bu görevi. Ama ben kendimi koyuverdim. Hayır, koyveriyormuş gibi yapıyordum. Yapıyordum çünkü sıkılmıştım. Abi, istiyorsan arabayı ben kullanayım. Biliyor musun kullanmasını? Geçen yıl bir kere göstermiştin ya. Geçen yıl ben var mıydım? Recep bekliyordur. Jobs. O da bana bir tuhaf bakıyor. Yeter abi. Karım da hep aynı şeyi söylerdi. Yeter Faruk. Bu kadar sarhoş olduğuna inanmıyorum. Haklısın. İnanılacak hiçbir şey yok. Hadi mezarlığa gidelim. Abi dönelim, yol çamur oldu. Burada çamurun içinde yıllarca kalırmışız. Ben iniyorum. Ne? İnip yürüyerek döneceğim. Saçmalama. Dönelim o zaman. Benim hakkımda ne düşündüğünü söyle. Seni çok seviyorum abi. Başka? Bu kadar içmeni istemiyorum. Başka? Niye böylesin? Ne demek böyle? Eve dönmek istiyorum. Beni eğlenceli bulmuyorsun değil mi? Dur seni eğlendireyim. Defterim nerede? Ver. Bak şimdi. Kasap Halil'in 21 akçelik sığır eti tartıldı. 120 dirhem eksik çıktı. Tarih 13 Zilhicce 1023. Ne anlamı var bunun? Çok açık anlamı. Hizmetçi İsa, efendisi Ahmet'in 30 bin akçesini, bir eğerini, bir atını, iki kılıcını, bir kalkanını alıp Ramazan adlı birine iltica etti. İlginç. İlginç mi? Nesi ilginç? Ben inip dönüyorum. Benimle oturmak ister misin? Ne? Burada arabada demiyorum. Çok ciddiyim. Şimdi dinle. İstanbul'da teyzenlerle oturacağına benimle oturun İngün. Koskocaman bir boş oda var evimde. Çok yalnızım. Bir sessizlik oldu. Bu aklıma gelmemiştir dedi Nilgün. Teyzemlere ayıp olur mu diye düşünmüştüm. Peki dedim birden. Dönüyoruz. Motoru işlettim. Silecekleri çalıştırdım. 25. Dün gece çok eğlendiklerine karar verdikleri, bu gece de aynı şeyi yapmak istedikleri için Turanlar'da oturuyorduk. Çikolata isteyen var mı diye sordu Turgay. Ben dedi Zeynep. Çikolataymış dedi Gündür. Patlıyorum ben. Öfkeyle ayağa kalktı. Bu gece niye böyle herkes? Biliyor mu aslında? Uyuşuksunuz da ondan. Eğlenilmiyor burada. Hüzünlü olması gereken ağır müziğin ve renkli ışıkların içinde sinirli sinirli gezinerek kayboldu. Zeynep'in ağzı çikolata doluydu. Delirdi. Bir kahkaha attı. Yok dedi Funda. Ben de sıkılıyorum. Yağmurdandır. Bu yağmurda arabalarla karanlıkta gezmek ne güzel olur. Hadi çocuklar. Bari başka bir müzik koysunlar dedi Funda. Sen de eski bir plak var demiştin. Elvis Presley'in. Best of Elvis mi dedi Ceylan. Evet. Haydi getir onu. Biz dinleyelim. Bu yağmurda. Bende araba var Ceylan dedim birden. Seni götüreyim. Boş ver. Haydi getir şu plağı Ceylan. Ne güzel dinleriz diyordu Funda. Haydi kalk işte kız. Gidip alıverelim şu plağı dedim ben. Peki kız dedi Ceylan gülerek. Ve böylece biz Ceylan'la ikimiz hüzünlü ve bayağı müziğin içinde ağır ağır zehirlenerek uyuşan o mutsuzları arkamızda bırakarak evden çıktık ve koşa koşa gidip abimin eski Anadolu'na bindik. Yapraklardan dökülen yağmur damlacıklarını, arabanın eski ve dalgın lambalarının aydınlattığı ıslak yolu, karanlığı ve inleye inleye mırıldanan silecekleri seyrederek birlikte gittik. Ceylanların evinin önünden arabayı durdurdum. Arabadan inen Ceylan'ın turuncu etekliğini lambaların ışığında parlatarak koşup gidişine baktım. Sonra evinde ışıklar yandıkça Ceylan'ın odalardan odalara geçişini ve oralarda neler yaptığını gözümün önünde canlandırmaya çalıştım. Sonra şöyle düşündüm. Ne tuhaf aşk denen şey. Şimdi hiç yaşayamıyorum sanki. Bir yandan bıkıp usanmadan gelecekte ne olacağını düşünüyor. Öte yandan da bütün hareketlerini ve sözlerini anlamlandırabilmek için olup bitenleri yeniden defalarca düşünerek geçmişte yaşıyorum.